Ayrım 18. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg. Sayfa 175. Uygulamada şiddetsiz iletişim. Ana, baba ve ergenlik çağındaki çocuk arasında bir diyalog. Çok önemli bir konu. Bu olayda 15 yaşındaki Bill, aile dostları olan George, arabasını izinsiz alır. George'un arabasını izinsiz alır. İki arkadaşıyla birlikte gezer. Arabanın yokluğu fark edilmeden de sağlam bir şekilde garaja geri koyar. Ancak daha sonra George'un bu araba gezintisine katılan 14 yaşındaki kızı Eva babasına olanları anlatır. George da Bill'in babasına haber verir. Baba kısa süre önce şiddetsiz iletişim çalışmaya başlamıştır. Baba: Duyduğuma göre sen Eva ve Dave sormadan George'un arabasını almışsınız. Bill: Hayır, almadık. Baba: Yüksek sesle. Bana yalan söyleme. Bu ancak işi daha da zorlaştırır. O anda oğluyla bağlantıda kalabilmek için önce kendi duygu ve ihtiyaçları ile bağlantı kurması gerektiğini hatırlar. Otur orada bir dakika. Biraz düşünmem gerek. İçine baktığında ne kadar öfkeli ve korkmuş olduğunu görür. Öfkelidir. Çünkü kendi kendine Bill bunun yapılmayacağını akıl edebilmeliydi. Ve bir de yalancı olmuş, şuna bak diye söylenmektedir. Sadece Bill'in davranışının değil, kendisinin de oğlunun neler yapabileceği konusunda yanılgıya düşmesinin olası sonuçlarını düşündüğünde korkuya kapılır. Onun daha akıllı davranacağını düşünmekle aptallık ettim. Birisi ölebilirdi. Birden söylediklerinin farkına varır. Bir dakika, aptal ve yalancı. Etiketlerini duygu ve ihtiyaçlara çevirmeliyim. Aptal dediğimde sanırım duygum kendime ilişkin hayal kırıklığıydı. Onu daha iyi tanıdığımı düşünmek isterdim doğrusu. Yalancıya gelince aslında epey korkuyorum. Çünkü bu durumu halledebilmek için anlatılan bilginin doğru olduğuna güvenebilmeye ihtiyacım var. Konuşmasına nasıl başlayacağını düşünürken sessizlik olur. Bill, bana doğruları söylersen cezalandırılacağından mı korkuyorsun? Bill, evet, ne zaman hoşuna gitmeyen bir şey yapsam çok acımasız oluyorsun. Baba, yaptıklarına karşı daha çok anlayış beklediğini ve sana daha adil davranılmasını istediğini mi söylüyorsun? Bill, ya tabii tabii, sanki senden gerçekten adalet ve anlayış görebilirmişim gibi. Baba, sessizce kendi kendine, üf, böyle şeyler söylediği zaman öyle sinirleniyorum ki, ne kadar çok gayret ettiğimi göremiyor mu? Bunun ne kadar zor olduğuna saygı gösterilmesine gerçekten ihtiyacım var ve de galiba hissettiğim korkuya biraz ilgi gösterilmesini istiyorum. Anlaşılan ne söylersen söyle, sana adil davranılmayacağından endişeleniyorsun, öyle mi? Bil, bana adil davranman sanki umurumda mı ki? Bir şey olduğunda sadece cezalandıracak birini arıyorsun. Hem ayrıca olay ne yani? Arabayı almış olsak bile kimsenin canı yanmadı ve araba ait olduğu yere döndü. Yani bu büyük bir suç dalgası değil. Baba: Arabayı aldığını kabul edersen bunun sonuçlarının ağır olacağından mı korkuyorsun ve sana adil davranacağıma güvenmek mi istiyorsun? Evet. Baba: Biraz sessizce durarak ve aralarında kurulan bağlantının derinleşmesi için zaman vererek, sana bu güvenceyi verebilmek için ne yapabilirim? Bil: Beni bir daha cezalandırmayacağına söz ver. Baba: Cezanın Bill'in kendi davranışlarının olası sonuçları ile ilgili bilinçlenmesinde işe yaramayacağını, tam aksine daha büyük kopukluk ve dirence yol açacağını fark ederek Bill'in isteğini kabul ettiğini söyler. Benimle diyaloğu sürdürmeyi söz verirsen ben de buna söz vermeye sıcak bakabilirim. Yani senin o arabayı almanın ne tür sonuçları olabileceğini gördüğüne ben ikna olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte gelecekte olur da karıştığım bir olayın olası tehlikelerini gördüğünden emin olmazsan gücümü yine kullanabilirim ama sadece seni korumak amacıyla. Bil: Müthiş, harika. Öyle aptalım ki beni kendimden korumak için güç kullanman gerekebilir. Bunu bilmek beni bayağı rahatlattı doğrusu. Baba: Kendi ihtiyaçlarıyla bağlantısı kopar ve sessizce şöyle der. Yani bazen öldüresim geliyor şu küçük. Böyle şeyler söylediğinde tepem öyle atıyor ki. Gerçekten umursamadığı çok açık. Lanet olsun. Benim şu anda neye ihtiyacım var? Bu kadar çaba gösterdiğinde hiç olmazsa bunu umursadığını bilmeye ihtiyacım var. Yüksek sesle ve öfkeyle. Biliyor musun Bill, böyle şeyler söylediğinde gerçekten çok sinirleniyorum. Bu olayda senin yanında olmak için gayret gösteriyorum. Sonra böyle şeyler duyunca, bak, konuşmaya hala devam etmeyi isteyip istemediğini bilmek istiyorum. Bill: Fark etmez. Baba: Bill, seni gerçekten dinlemek istiyorum. Sinirlendiğimde seni suçlayıp tehdit ederek eski alışkanlıklarıma dönmek istemiyorum. Ama deminki ses tonunla "öyle aptalım ki" gibi şeyler söylediğini duyduğumda kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Bu konuda senin yardımına ihtiyacım var. Tabii suçlamak veya tehdit etmek yerine seni dinlememi istiyorsan. Yok, öyle değilse o zaman sanırım diğer seçeneğim bu durumu daha da öncekileri nasıl hallediyorsam öyle halletmek. Bil, nasılmış yani? Baba, pekala, eskisi gibi olsaydım şu ana kadar herhalde 2 sene cezalısın. Televizyon yok, araba yok, para yok, kızlarla buluşmak yok, hiçbir şey yok demiştim çoktan. Bil, tamam, o zaman sanırım yeni yöntemini tercih ederim. Baba, gülerek, kendini koruma güdünün hala güçlü olduğuna sevindim. Şimdi artık dürüstlüğünü ve yaralanabilirliğini paylaşmaya hazır olup olmadığını bilmek istiyorum. Bil, yaralanabilirlik derken neyi kastediyorsun? Baba, konuştuklarımız hakkında gerçekten ne hissettiğini söylemeni ve aynı şekilde benim de hissettiklerimi seninle paylaşmamı kastediyorum. Kararlı bir sesle. Var mısın? Bil, tamam, denerim. Baba, rahat bir nefes alarak. Teşekkür ederim. Denemeye istekli olmana çok memnun oldum. Sana söyledim mi? George, Eva'yı 3 aylığına cezalandırdı. Hiçbir şey yapmasına izin yok. Bununla ilgili ne hissediyorsun? Bil, of be, çok yazık, haksızlık bu. Baba, bununla ilgili gerçekten ne hissettiğini duymak istiyorum. Bil, söyledim ya, bu tamamen haksızlık. Baba, Bil'in hissettikleriyle bağlantıda olmadığını fark ederek tahminde bulunmaya karar verir. Hatası nedeniyle bu kadar ağır bir bedel ödemek zorunda kalmasına üzülüyor musun? Bil, hayır, o değil. Yani bu aslında onun hatası değildi. Baba, yani senin başının altından çıkan bir şey için onun bedel ödemesinden rahatsız mı oldun? Bil, öyle gibi. O yalnızca yapmasını söylediğim şeyi yaptı, o kadar. Baba, kararının Eva'yı nasıl etkilediğini görünce için acıdı gibi. Bil, biraz öyle. Baba, Billy, davranışlarının ne tür sonuçları olabileceğini görebildiğinden emin olmak istiyorum. Bunu gerçekten bilmeye ihtiyacım var. Bil, şey, nelerin ters gidebileceğini düşünmedim. Sanırım bu kez iyice çuvalladım. Baba, bu olayı istediğin gibi sonuçlanmayan bir şey olarak görmeni tercih ederim. Ayrıca hala sonuçları dikkate alacağına dair bir güvenceye ihtiyacım var. Bu yaptığınla ilgili şu anda ne hissediyorsun? Bil, kendimi gerçekten çok aptal hissediyorum baba. Kimseye zarar vermek istemedim. Baba, Bil'in kendisiyle ilgili yargılarını duygu ve ihtiyaçlar olarak ifade ederek. Yani üzgünsün ve yaptığından da pişmansın. Çünkü zarar verme niyetinde olmadığına güvenilmesini istiyorsun. Bil, evet, bu kadar çok sorun yaratmayı istemezdim. Sadece düşünmedim, o kadar. Baba, keşke harekete geçmeden önce daha çok düşünmüş ve durumu daha net görmüş olsaydım mı diyorsun? Bil, düşünerek, evet, öyle. Baba, tamam, bunu duymak bana güven veriyor. George ile arayı düzeltmek için biraz önce bana anlattıklarını ona da söylemeni isterim. Bunu yapmak ister misin? Bil, ne? Bu çok korkutucu bir şey. Çok fena kızacak. Baba, evet, büyük ihtimalle. İşte sonuçlardan biri de bu. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeye hazır mısın? George'u seviyorum ve dostluğumuzun sürmesini istiyorum. Herhalde sen de Eva ile bağlantını sürdürmek istersin, değil mi? Bil, o benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Baba, öyleyse gidip onları görelim mi? Bil, çekinerek ve istemeye istemeye, peki, tamam. Sanırım. Baba, korkuyor musun? Oraya gittiğinde güvende olacağını bilmeye mi ihtiyacın var? Bil, evet. Baba, beraber gidelim. Senin için oraya giderim ve senin yanında olurum. Bunu yapmayı istekli olduğun için de seninle gurur duyuyorum. 11. bölüm. Gücün koruyucu amaçla kullanılması. Güç kullanımı kaçınılmaz olduğunda. Çatışma halindeki iki taraf gözlemlerini, duygularını, ihtiyaçlarını ve isteklerini açıkça ifade etme fırsatı bulduklarında ve bu olurken birbirleriyle empati de kurduklarında genellikle her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüme ulaşılır. En azından taraflar iyi niyetli bir şekilde anlaşmamak konusunda anlaşırlar. Ancak bazı durumlarda böyle bir diyalog için fırsat olmayabilir ve hayat kurtarmak veya bireysel hakları korumak için güç kullanımı gerekli olabilir. Örneğin, karşı taraf iletişim kurma konusunda isteksizdir. veya muhtemel bir tehlike karşısında iletişim için yeterli zaman yoktur. Bu gibi durumlarda güce başvurmamız gerekebilir. O zaman da şiddetsiz iletişime göre koruma amaçlı güç ile ceza amaçlı güç arasındaki farkı ayırt edebilmemiz gerekir. Güç kullanımının ardındaki düşünce biçimi. Koruyucu güç kullanımının ardındaki niyet, birine zarar gelmesini veya adaletsizliği önlemektir. Cezalandırıcı güç kullanımının ardındaki niyet ise, bireylere kötü olarak algılanan davranışları için acı çektirmektir. Caddeye fırlayan bir çocuğu yaralanmasın diye yakaladığımızda koruyucu güç kullanırız. Cezalandırıcı güç kullanımı ise çok farklı olarak çocuğu dövmek veya nasıl bu kadar aptal olabilirsin, utan şeklinde azarlamak gibi fiziksel veya psikolojik saldırı içerir. Koruyucu güç kullanımının tek amacı korumaktır. Kınamak, ayıplamak, suçlamak ya da cezalandırmak değil. Koruyucu güç kullandığımızda kişi veya davranışı hakkında yargılama yapmadan korumak istediğimiz hayata veya haklara odaklanırız. Çocuk caddeyi fırladı diye onu suçlamayız ya da kınamayız. Düşüncemiz yalnızca çocuğu tehlikeden korumaya yöneliktir. Bu tür güç kullanımının sosyal ve politik çatışma bağlamında uygulanmasıyla ilgili olarak Robert Arvin'in Nonviolent Social Defense, Şiddetsiz Toplumsal Savunma adlı kitabına bakabilirsiniz. Koruyucu güç kullanımı bir varsayıma dayanır. Buna göre insanların kendilerine veya başkalarına zarar verecek şekilde davranmalarının nedeni cehalettir, bilmemektir. Bu nedenle düzeltme sürecinin yolu cezalandırma değil, eğitimdir. Cehalet, başka bir ifadeyle bilmiyor olma hali şunlara ilişkin olabilir. A. Davranışlarımızın ne gibi sonuçları olabileceği ile ilgili farkındalık eksikliği. B. Başkalarına zarar vermeden ihtiyaçlarımızın nasıl karşılanabileceğini görememe. C. Hak ettikleri için başkalarını cezalandırmaya veya canlarını yakmaya hakkımız olduğuna inanma. D. Hayali ve sanrılı düşünceler, mesela içimizden gelen bir sesin birisini öldürmemizi emrettiğini düşünme. Diğer yandan cezalandırma anlayışı, insanların kötü oldukları için suç işledikleri varsayımına dayalıdır ve bu durumu düzeltmek için onların pişmanlık duymalarını sağlamak gerekir. Düzeltilmeleri için 1. Yaptıklarının yanlış olduğunu görecek kadar acı çekmelerini, 2. tövbe etmelerini, 3. değişmelerini sağlayacak cezalar tasarlanır. Ancak bu cezalar uygulamada tövbe etme ve ders alma sonucu doğurmak yerine daha ziyade kızgınlık ve düşmanlık hissine yol açar. Ayrıca arzu ettiğimiz davranışın gelişmesini sağlamak yerine tam tersi buna karşı bir direnç gelişmesine sebep olur. Cezalandırıcı güç türleri. Dayak gibi fiziksel cezalar cezalandırıcı güç kullanımının bir türüdür. Dayak konusunun ana babalarda güçlü tepkiler uyandırdığını görüyorum. Bazısı bu uygulamayı İncil'e dayandırarak ısrarla savunur. Sopayı esirgersen çocuğu şımartırsın. Ana babalar artık çocuklarını dövmedikleri için çocuk suçları aldı başını gidiyor. Bu kişiler çocuklarımızı dövmekle çocuklara kesin sınırlar çizdiğimize ve böylece de onlara sevgimizi gösterdiğimize ikna olmuşlardır. Başka ana babalarsa başka çare kalmadığında her zaman fiziksel şiddete başvurabileceğini çocuklara öğrettiği için dayağın sevgiden yoksun ve etkisiz bir yol olduğu konusunda aynı derecede ısrarcıdırlar. Çocukların yaşadığı bedensel şiddet korkusu, ana babalarının taleplerinin ardındaki şefkati fark etmelerine engel olur. Endişem, dayak korkusunun çocukların ana babalarının taleplerinin ardındaki şefkati fark etmelerini engellemesidir. Ana babalar, bana sıklıkla cezalandırıcı güç kullanmak zorunda kaldıklarını, çünkü başka türlü çocuklara kendileri için iyi olan şeyi yaptıramadıklarını söylerler. Bu görüşlerini desteklemek için de çocukların cezalandırıldıktan sonra ışığı gördüklerine ilişkin hikayelerini anlatırlar. 4 çocuk yetiştirmiş biri olarak ana babaların çocuklarının eğitimi ve güvenliği konusunda her gün karşılaştıkları günlük zorluklarla derinden empati kuruyorum. Bununla birlikte bu benim fiziksel ceza kullanımı konusundaki endişelerimi azaltmıyor. Özellikle bu tür bir cezanın başarısını savunanların sırf zorlama ve baskıya boyun eğmemek için mücadeleyi seçen ve kendileri için iyi olabilecek şeylere karşı gelen çocuklarla ilgili sayısız örnekten haberdar olup olmadıklarını merak ediyorum. İkincisi, Dayağın bir çocuğu etkilemedeki görünen başarısı, diğer etkileme yöntemlerinin aynı başarıyı göstermeyeceği anlamına gelmiyor. Son olarak da birçok ana babanın fiziksel cezanın toplumsal sonuçları konusundaki endişelerini paylaşıyorum. Anne baba olarak güç kullanmaya karar verdiğimizde çocukların istediğimizi yapmalarını sağlayabiliriz ve bu savaşı kazanabiliriz. Fakat böylece şiddetin farklılıkları çözümlemek için bir yol olarak kullanılmasını destekleyen bir sosyal normu da sürdürmüş olmaz mıyız? Cezalar, yargılara dayalı etiketlere ve izinlerin kaldırılmasını da içerir. Gücün fiziksel kullanımının yanında farklı kullanımları da ceza niteliği taşıyabilir. Bunlardan biri, başkasını aşağılamamak için suçlama yolunu kullanmaktır. Örneğin, bir ana baba, çocuk belli bir şekilde davranmadığında onu hatalı, bencil veya olgunlaşmamış olarak etiketleyebilir. Gücün cezalandırma amaçlı bir başka kullanımı da zevk veren şeyleri kısıtlamaktır. Örneğin, ana babalar çocuklarının cep harçlığını kesebilir veya araba sürme iznini kaldırabilir. Bu şekilde cezalandırmada en güçlü tehdit ilgi göstermeyi veya saygıyı kesmektir. Cezalandırmanın bedeli. Sadece cezadan kaçınmak için bir şeyi yapmaya boyun eğdiğimizde, dikkatimizi eylemin değerinden başka bir yöne çevrilir. İsteneni yapmazsak ne olabileceğine, karşılaşabileceğimiz sonuçlara odaklanırız. Eğer bir işçinin performansı ceza korkusuyla yönlendiriliyorsa iş yapılır. Ama moral bozulur. Er ya da geç verimlilik azalır. Güç, ceza amaçlı kullanıldığında özgüven de azalır. Eğer çocuklar utandırılmaktan ve alay edilmekten korktukları için dişlerini fırçalıyorlarsa, ağız sağlıkları iyileşebilir ama kendilerine olan saygılarında çürükler oluşur. Cezalandırılacağımızdan korktuğumuzda değerlerimize değil, sonuçta başımıza gelebileceklere odaklanırız. Ceza korkusu iyi niyeti azaltır ve kişinin kendine verdiği değeri düşürür. Ayrıca hepimizin bildiği gibi cezanın iyi niyet açısından da bedeli ağırdır. Biz ne kadar çok ceza veren olarak görülürsek, başkalarının bizim ihtiyaçlarımızla şefkatle ilgilenmesi de o kadar zorlaşır. Ziyarete gittiğim okul müdürü bir arkadaşım, pencereden büyük bir çocuğun kendinden küçük bir çocuğa vurduğunu gördü. "İzninle," diyerek yerinden fırladı ve bahçedeki oyun alanına koştu. Büyük çocuğu yakalayıp bir tokat attı ve azarladı. "Ben sana kendinden küçüklere vurmamayı öğreteceğim." Müdür odaya döndüğünde, "O çocuğa öğretmeyi düşündüğün şeyi öğretmediğini düşünüyorum," dedim. Sanırım onun yerine müdür gibi kendinden büyük birinin görüş alanındaysa kendinden küçük birine vurmaması gerektiğini öğrendi. İstediğinin aksine, gördüğüm kadarıyla birisinden istediğini elde etme yolunun ona vurmak olduğu düşüncesini güçlendirdin. Bu gibi durumlarda önerim, önce şiddet gösteren çocukla empati kurmaktır. Örneğin, laf atılan bir çocuğun birine vurduğunu gördüğümde onunla empati kurarım. Sana daha saygılı davranılmasını istediğin için öfkelendiğini sanıyorum. Eğer doğru tahmin etmişsem ve çocuk da bunun doğru olduğunu onaylamışsa, o zaman suçlamadan kendi duygu, ihtiyaç ve isteklerimi ifade ederim. Üzüldüm çünkü ben insanları kendimize düşman etmeden saygı görmenin yollarını bulmamızı istiyorum. İstediğin saygıyı görmek için birlikte başka yollar keşfetmemizi ister misin? Cezanın sınırlarını açığa çıkaran iki soru. Birinci soru. Bu insanın ne yapmasını istiyorum? İkinci soru, bu insanın istediğimi hangi nedenle yapmasını istiyorum? İnsanların davranışlarını değiştirmek için cezaya başvurmanın, istediğimizi elde etme ihtimalimizi neden azalttığını görmemize yardımcı olan iki soru vardır. Birinci soru, bu kişinin şu anda yapmakta olduğu şeyden farklı ne yapmasını istiyorum? Sadece bu soruyu sorarsak cezanın etkili olabileceği düşünülebilir. Çünkü tehdit veya cezalandırıcı güç kullanılması kişinin davranışını pekala etkileyebilir. Ama ikinci soruyla cezanın işe yaramayacağı belli olur. Bu kişinin istediğim şeyi hangi nedenlerle yapmasını istiyorum? Bu ikinci soruyu nadiren düşünürüz ama düşündüğümüzde de hemen ceza ve ödülün insanların bir şeyi arzu ettiğimiz nedenlerle yapmalarını engellediğini fark ederiz. İnsanların istediğimiz şekilde davranmalarının ardındaki nedeni fark etmek çok önemlidir. Örneğin, eğer biz çocukların düzen istedikleri ya da ana babalarının düzen zevkine katkıda bulunmak istedikleri için odalarını temizlemelerini istiyorsak, suçlama veya cezanın pek etkili stratejiler olmadığı açıktır. Çocuklar çoğu kez odalarını otoriteye itaat ettiklerinden, çünkü annem dedi, cezadan kaçındıklarından, ana babalarını üzme veya onlar tarafından dışlanma korkusundan toplarlar. Ancak şiddetsiz iletişim, özellik ve karşılıklı bağlılığı temel alan ahlaki bir gelişimi destekler. Bu gelişim sürecinde kendi davranışlarımızın sorumluluğunu üstleniriz ve kendi iyiliğimizle başkalarınınkinin gerçekte tek ve aynı olduğunu fark ederiz. Okullarda koruma amaçlı güç kullanımı. Alternatif eğitim veren bir okulda bazı öğrencilerle birlikte karışık bir durumu düzeltmek için nasıl koruma amaçlı güç kullandığımızı anlatmak istiyorum. Bu okul, başka okullardan atılmış veya okulu bırakmış öğrenciler için tasarlanmıştı. Okul idaresi de, ben de şiddetsiz iletişim ilkeleriyle işleyen bir okulun bu öğrencilere ulaşabileceğini göstermeyi ümit ediyorduk. Benim işim, öğretmenleri şiddetsiz iletişim konusunda eğitmek ve bir yıl boyunca danışmanlık yapmaktı. Öğretmenleri eğitmek için sadece 4 günüm olduğundan, şiddetsiz iletişimle aşırı hoşgörülü olmak arasındaki farkı yeterince açıklayamamıştım. Bunun sonucu olarak da bazı öğretmenler düzeni bozan davranışlara ya da çatışmalara müdahale etmek yerine bunları görmezden gelmeye başladılar. Kargaşa o kadar arttı ki idareciler okulu neredeyse kapatma noktasına geldi. Bu kargaşaya en fazla katkıda bulunan öğrencilerle konuşmak istediğimi söylediğimde okul müdürü yaşları 11 ve 14 arasında olan 8 erkek öğrenci seçti. Bu öğrencilerle yaptığımız konuşmadan bölümleri aşağıda okuyabilirsiniz. Marshall B. Rosenberg, irdeleyici sorular sormadan kendi duygu ve ihtiyaçlarımı ifade ederek, öğretmenlerin birçok sınıfta işlerin çığırından çıktığını bildirmeleri beni çok üzdü. Bu okulun başarılı olmasını çok istiyorum. Sorunların ne olduğunu ve bunun için ne yapılabileceğini anlamama yardım edeceğinizi ümit ediyorum. Will, bu okuldaki öğretmenlerin hepsi aptal. Marshall B. Rosenberg, yani öğretmenlere sinir olduğunu ve yaptıkları bazı şeyleri değiştirmelerini istediğini mi söylüyorsun? Will, yok be, aptallar. Çünkü orada öylece durup hiçbir şey yapmıyorlar. Marshall B. Rosenberg, yani bir sorun olduğunda daha çok şey yapmalarını istediğin için mi sinir oluyorsun? Bu duygu ve isteklerini ortaya çıkarabilmek için ikinci denememdi. Will, aynen, kim ne yaparsa yapsın orada öylece dikilip aptal gibi gülümsüyorlar. Marshall B. Rosenberg, öğretmenlerin nasıl hiçbir şey yapmadıklarını örnek verebilir misin? Will, çok kolay. Daha bu sabah tipin biri cebinde viskiyle derse girdi. Şişeyi herkes gördü, öğretmen de gördü ama başını diğer tarafa çevirdi. Marshall B. Rosenberg, o zaman anladığım kadarıyla öğretmenler bir şey yapmayıp sadece orada öylece durduklarında onlara saygı duymuyorsun. Sen onların bir şeyler yapmasını isterdin. Tam olarak anlayabilmek için çabamı sürdürüyordum. Will, aynen. Marshall B. Rosenberg, öğretmenlerin öğrencilerle birlikte sorunları çözmelerini istemiştim. Ancak görünen o ki ne demek istediğimi onlara anlatamamışım. Şimdi bunu görünce hayal kırıklığı hissettim. Sonra konuşma en büyük sorunlardan birine geldi. Yani çalışmak istemeyen öğrencilerin, çalışmak isteyenleri rahatsız etmelerine. Marshall B. Rosenberg, bu sorunu çözmeyi deneyelim istiyorum. Çünkü öğretmenler bana en rahatsız oldukları konunun bu olduğunu söylediler. Bu konuda fikriniz varsa paylaşmanızı isterim. Joe, öğretmenin mutlaka bir kızılcık sopası edinmesi gerek. Marshall B. Rosenberg, yani öğretmenlerin başkalarını rahatsız eden öğrencileri vurmasını istiyorsun. Joe, öğrenciler salakça davranmaktan ancak böyle vazgeçerler. Marshall B. Rosenberg, hala Joe'nun duygularını kavramaya çalışarak, demek başka bir yolun işe yarayacağından kuşkum var. Joe, başıyla onaylar. Marshall B. Rosenberg, eğer tek yol buysa hevesim kırılır. İşleri bu şekilde halletmekten nefret ediyorum ve başka yolları öğrenmek istiyorum. Ed, neden? Marshall B. Rosenberg, çeşitli nedenleri var. Mesela sizin okulda gürültü yaparak aylak aylak dolaşmanızı kızılcık sopasıyla durdursam, dövdüğüm 3-4 öğrenci okuldan çıkışta arabamın yanında beni bekliyor olsa ne olur sizce? Ed, gülerek, elinde büyük bir sopa olsa iyi olur. Marshall B. Rosenberg, Ed'in söylediklerini anladığımdan, onun da benim anladığımı bildiğinden emin olarak söylediklerini kendi sözcüklerimle tekrar etmeden devam ettim. İşte ben de bunu söylüyorum. sorunları bu şekilde çözmekten rahatsız olduğumu anlamanızı istiyorum. Bir kere çok unutkanım, her zaman yanıma bir sopa almayı hatırlayamam. Hatırlasam bile onunla birini vurmayı hiç istemem. Evet, sen de onları okuldan şutla o zaman. Marshall B. Rosenberg, çocukları okuldan uzaklaştırmamızı ya da atmamızı mı öneriyorsun? Evet, aynen öyle. Marshall B. Rosenberg, bu fikir de moralimi bozuyor. İnsanları okuldan atmadan da farklılıkları çözebileceğimiz yollar olabileceğini göstermek istiyorum. Eğer elimizden gelen ancak buysa, doğrusu kendimi çok başarısız hissederdim. Will, eğer adam hiçbir şey yapmıyorsa, neden onu hiçbir şey yapmama odasına kapatmıyorsun? Marshall B. Rosenberg, başka öğrencileri rahatsız edenleri gönderebileceğimiz bir oda olmasını mı istiyorsun? Will, evet doğru. Eğer bir şey yapmayacaklarsa, sınıfta olmalarının bir faydası yok ki. Marshall B. Rosenberg, bu fikir çok ilgimi çekti. Öyle bir odanın nasıl işe yarayacağı konusundaki düşüncelerini duymak isterim. Will, bazen okula gelirsin ve kendini berbat hissedersin. Canın hiçbir şey yapmak istemez. O zamanlar için bir oda olsa, öğrenciler canları bir şey yapmak isteyene kadar orada dursa. Marshall B. Rosenberg, ne dediğini anlıyorum. Ama öğretmenlerin, öğrencilerin hiçbir şey yapmama odasına, kendi istekleriyle gidecekleri konusunda tereddüt edeceklerini tahmin ediyorum. Will, kendinden emin, gideceklerdir. Eğer amacın cezalandırmak değil de ders çalışmaya hazır olmayanlara gidecek bir yer sağlamak ve çalışmak isteyenlere de çalışma fırsatı vermek olduğunu gösterebilirsek, bu planın işe yarayabileceğini düşündüğümü söyledim. Ayrıca bu hiçbir şey yapmama odasının idarenin kararı değil de öğrencilerin beyin fırtınasının ürünü olduğu bilinirse başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olacağını anlattım. Canları sıkılan, ders çalışmak istemeyen ya da başka öğrencilerin çalışmasını engelleyen öğrenciler için bir hiçbir şey yapmama odası hazırlandı. Bazen odaya gitmeyi öğrenciler kendileri istiyorlardı. Bazen de öğretmenler öğrencinin gitmesini istiyordu. Hiçbir şey yapmama odasında şiddetsiz iletişimi en iyi kavrayan öğretmeni koyduk. Odaya gelen çocuklarla çok yapıcı sohbetler etti. Bu sistem okulda düzeni yeniden sağlama yolunda müthiş başarılı oldu. Çünkü bunu tasarlayan öğrenciler bu odanın amacını arkadaşlarına çok net açıkladılar. Öğrenmek isteyen öğrencilerinin haklarını korumak. Öğrencilerle yaptığımız bu konuşmayı kullanarak öğretmenlere uyuşmazlıkları çözmenin görmezden gelmek ya da cezalandırma amacıyla güç kullanmaktan başka yolları da olabileceğini gösterdik. Özet. Acil tehlike halleri gibi durumlarda iletişim kurmaya fırsat bulunamadığında koruma amacıyla güç kullanmak durumunda kalabiliriz. Koruma amacıyla güç kullanıldığında niyet asla insanları cezalandırmak veya onların acı çekmesini, pişmanlık duymasını ya da değişmesini sağlamak değil, yaralanmayı veya adaletsizliği önlemektir. Güç, cezalandırma amacıyla kullanıldığında düşmanlık yaratır ve istediğimiz davranışa karşı direnç oluşturur. Cezalandırma, iyi niyetin gelişmesini önler ve özgüveni zedeler. Ayrıca dikkatimiz bir davranışın özündeki değeri görmek yerine dış sonuçların ne olacağına yönlenir. Suçlama ve cezalandırma, İnsanların davranışlarının ardında olmasını arzu ettiğimiz motivasyonların oluşmasına hiç yardım etmez. İnsanlık eskiden beri ve hala sınırlı sevgilerin altın kafesinde miskinleşmiş uyuyor. Taylor de Chardin, teolog. 18. ayrımın sonu, sayfa 190.